İhsanat sunar. Kahverengi yol panoları. İhsanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz Hacı Musalar Höyük Kazıları Başkanı Doçent Doktor Bülent Arıkan. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarından herkese merhaba. Bugün Doçent Doktor Bülent Arıkan'la birlikteyiz. Hocam çok teşekkür ediyorum bizi İTÜ'deki ofisinizde ağırladığınız için. Hoş geldiniz kahverengi yol panolarına.
Çok teşekkür ederim. Siz de üniversiteye ve Avrasya Yer Bilimlerine hoş geldiniz.
Evet, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü burası ve siz de ekoloji ve evrim ana bilim dalında aslında öğretim görevlisi olarak çalışıyorsunuz. Ama tabii biz biraz sizinle bugün Hacı Musalar Höyük'teki kazıları konuşmak istiyoruz. Ama isterseniz çok kısaca bu enstitüden bahsedelim mi? Yani burası sanıyorum lisans üstüne açık ama nasıl tabii çalışmalar yapılıyor burada? Tabii.
Burası İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü. Sadece yüksek lisans ve doktora programlarımız var. Aslında 3 ana bilim dalından oluşan ekoloji ve evrimin yanı sıra iklim deniz ana bilim dalı ve katı yer bilimleri ana bilim dalından oluşan bir disiplinler arası araştırma yapan bir enstitü. Toplam 5 programımız var. Ekoloji ve evrimde sadece jeoantropoloji yüksek lisansımız var. Ki bu insan-çevre ilişkilerinin dünü, bugünü, geçmişi üzerine araştırma yapmakta. İklim-deniz ana bilim dalımız altında yer sistem bilimi yüksek lisans ve doktora programımız var. Burada daha çok öğrencilerimiz iklim değişikliği, oşinografi ve ekolojik değişimler, ekosistemik değişimler üzerine çalışma yapmakta. Katı yer bilimleri ana bilim dalında altında jeodinamik dediğimiz ve aslında katı yerle ilgili, yani hem tektonizma hem de doğal afetler, özellikle heyelan gibi alanları çalışan hocalarımız ve onların yanında eğitim alan lisansüstü öğrencilerden oluşan bir disiplinler arası araştırma enstitüsü.
Çok güzel. Şimdi o zaman yavaş yavaş isterseniz Hacı Musalar'a gelelim. Şimdi Hacı Musalar Antalya'da. Evet. Elmalı ilçesine yakın mı demek lazım ya da o ilçenin?
Elmalı ilçesinin 12 kilometre mesafede ilçeye. Elmalı'da yani yaklaşık 1080 metrelerdeyiz. Yaylada diyebiliriz. Dolayısıyla yazın çalışmak için Antalya'daki en güzel yerlerden birisi. Bence Türkiye'deki en güzel yerlerden birisi diyebilirim. Tabii Elmalı ilçesi aslında arkeoloji tarafında, Anadolu arkeolojisi için bilinen bir yer.
Doğru.
Çünkü araştırmalar uzun zaman önce başlamış. Zaten hemen hemen bütün Türkiye'de olduğu gibi 19. yüzyılda ve hatta daha da önce yabancı seyyahların gelip ziyaret ettiği, bildikleri yerlerden, gravürlerden, kayıtlardan biz bunu biliyoruz. Anadolu arkeolojisi için, daha doğrusu bilimsel arkeolojik çalışmalar, çünkü bunlar daha çok 20. yüzyılla beraber başlıyor. Orada önemli bir isim Anadolu arkeolojisinde Amerikalı Mahtılt Melling, Birmingham Üniversitesi'nin öğretim üyesi. Türkiye'de farklı yerlerde, Tarsus gibi farklı yerlerde çalıştıktan sonra 1960'ların sonundan itibaren Elmalı'da bugün bildiğimiz Karataş, Semahük ve Bağbaşı gibi hem Neolitik hem Kalkolitik hem de Erken Tunç'a, yani yaklaşık olarak günümüzden 7-8 bin yıldan başlayıp 5 bin öncesine kadar yerleşilen alanları tespit etmiş, orada çalışmış ve bunları yayınlamış. Elmalı'da Hacı Musalar Höyük üzerinde konuşursak, buradaki çalışmalar aslında 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Bilkent Üniversitesi ile beraber başlıyor ve bu kazılar 2020 yılına kadar da aslında devam ediyor. Yaklaşık pandeminin başlarında bu kazı başkanının emekliliğiyle sona eriyor. 2022 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kültür Bakanlığı, Turizm Kültür Bakanlığı adına kazı yapmak üzere başvurdum ve Cumhurbaşkanlığı kararnameli olarak da bu kazıyı 2022'de başlatmış olduk.
Evet, aslında 1,5 yıl olmuş.
Evet.
Ve evet, yaz aylarında anladığım kadarıyla yaz daha çok orada araştırmalar yapılıyor. Şimdi biraz yine baktım ben gelmeden, işte kalkolitik döneme kadar uzanan bir aslında şey var orada. Belki daha öncesi vardır, onu bilmiyorum henüz ama en azından çıkan tabakalanmada öyle görünüyor. Ve yaklaşık 6000 yıl, yani Bizans, Orta Bizans çağına kadar kesintisiz bir yerleşim olduğunu anlıyorum. Doğru mu hocam?
Çok doğru. Çok doğru. Dediğiniz aslında önemli bir nokta. Kalkolitik döneme kadar tespitler var. Kazılarda bulunan küçük objelerden. Kalkolitik dönemin sonu, yani milattan önce 3500'ler gibi, günümüzden 5500 yıl öncesine doğru bir bulgular var. Ama daha öncesi var mı derseniz, büyük ihtimal var. Çünkü Bağbaşı, Mahtalık Melik'in kazdığı Bağbaşı da böyle bulguların olduğunu biliyoruz. Paleolitik döneminde, yani eski taş çağının da olabileceğini söylüyoruz. Çünkü Elmalı'nın çevresinde bu bulgular var. Ama Höyük özelinde ne buldunuz, nereden başlatıyorsunuz, kronoloji derseniz, somut bulgular bize geç kalkolitik dönem demekte şu anda.
Evet. Ve bu kesintisiz yerleşim olmasının ne anlamı var hocam?
Aslında bizim için çok çok önemli. Şöyle söyleyelim, geç kalkolitik dönemden, yani milattan önce 3500 yaklaşık, milattan önce 3500'den alırsak, kalkolitik dönem, erken Tunç Çağı, orta ve geç Tunç Çağı, Demir Devri, oradan Akamenit, Helenistik, Roma, Bizans, bütün bu kesintisiz yerleşme süreci bize aslında bir, bu bölgenin insan yaşamı için bu kadar uzun süre boyunca, neredeyse son 6000 yılda avantajlı bir yer olduğunu gösteriyor. Arkeolojideki özellikle protohistorik dönem dediğimiz orta ve geç Tunç çağları için bize bazı soruları sorup yanıtlama imkanı veriyor. Çünkü Anadolu'muzda orta ve geç Tunç çağları sorunlu çağlar. Kalkolitik de öyle ama orta ve geç Tunç çağları sorunlu çağlar. İlgili olan izleyicilerimizi biraz daha belki biliyorlar ama hiç duymamış olanlar için de şöyle söyleyelim.
Tabii.
Kalkolitik dönem Anadolu'da toplumsal karmaşıklığın yavaş yavaş başladığı, grupların yavaş yavaş şekillenmeye başladığı, kültürel olarak kendi içlerindeki dinamiklerin kristalize olduğu, çeşitlenmeye başladıkları, özellikle iş kollarının ortaya çıkmasıyla bir dönem, teknolojik devinimin çok yüksek olduğu bir dönem. Erken Tunç Çağı'nı, kalkolitik dönemi çok fazla yerden bilmiyoruz Anadolu'da maalesef. Çok fazla yerleşmemiz yok. Ama erken Tunç Çağı'nda artık yavaş yavaş şehir devletlerinin, bundan sonra da krallıkların ortaya çıkmaya başladığını biliyoruz.
Tabii.
Bu süreç Anadolu'da iyi biliniyor, yerleşmelerden biliyoruz. Biraz daha fazla sayıları artmaya başlamış. Orta Tunç Çağı dediğimiz bu yavaş yavaş beyliklerin yerel ve ondan sonra da bölgesel krallıklara döndüğü, ondan sonra da geç Tunç Çağı ile beraber Hitit İmparatorluğu'nun, Anadolu'nun ilk imparatorluğunun ortaya çıkmaya başlamasıyla yerleşmelerin sayısının azaldığını ama alanlarının büyüdüğünü düşünüyoruz. Bu orta ve geç Tunç Çağı'ndaki bu devinin sayı azalması ama yerleşmenin alanının büyümesiyle çok fazla yerleşme yok elimizde. Bu döneme ait ne oldu dediğimiz, hadi şu yerleşmeye bakıp şu çıkarımı yapabilelim, yapabilir miyiz dediğimiz arkeolojik sitlerin sayıları çok fazla değil. Elmalı gibi düşündüğünüz zaman kıyıya uzak,
evet,
ama aslında dağ yollarından iç bölgelere geçişi kontrol eden, sağlayan bir bölgede bu kesintisiz yerleşmenin olması bizim açımızdan işte bu merak ettiğimiz, orta ve geç Tunç Çağı'nı soramadığımız veya cevaplarını bilmediğimiz konuları araştırmamıza fayda sağlayacak. Son olarak bir de şunu söyleyelim. Tabii bu bölge, yani Teke Yarımadası, sadece Anadolu'nun güneybatı kıyısıyla, yani Antalya Körfezi ile iç Anadolu'yu, iç Ege'yi bağlamıyor. Aynı zamanda bir doğu-batı aksı da var. Yani bir kuzey-güney aksımız var. Hmm. Bir de doğu-batı. Bu doğu-batı aksı aslında Akdeniz'in ortasından ve doğusundan gelip batıya, Ege üzerinden Anakara Yunanistan adalara doğru giden bir hattın da kontrolünü sağlıyor. O açıdan da önemli bir yer.
Evet. Tam o dediğiniz bir çapraz gibi düşünüp aslında evet. Onun merkezinde. Hocam şimdi Beyler Höyük de deniyor. Bir de antik çağda da adı Koma.
Koma.
Ama Hacı Musalar olarak biliyoruz. Şimdi Hacı Musalar'da da böyle çok dini bir referans var sanki. Var. Oradaki Bizans Kilisesi'yle mi ilgili bu yoksa başka bir tercih mi?
Tabii daha evvelini henüz bilmiyoruz. Yani evveliyatına gitmeyi ümit ediyoruz biz de. Benim tahminim burada aslında dini bir merkez olduğu. Yani pagan döneme ait, Roma ve daha öncesi dönemlere de ait bir dini karakterinin olduğunu düşünüyorum. Hı. Çünkü bu benim fikrim, yanlışı da olabilir ama bugün tek tanrılı dinler için önemli olan yerlerden birisi Elmalı. Yakından eskiye doğru gidelim. İslamiyet için hem Sünni İslam hem Alevi inanç için önemli bir yer. Elmalı'nın merkezinde 6-7 tane tekke var. Bunlar hepsi Sünni inanca ait önemli yerler. Aynı zamanda bir Alevi Bektaşi merkezi burası ve tabi Abdal Musa Türbesi nedeniyle bu var ve Haziran ayında her yıl Haziran ayında düzenli şenliklerin olduğu bir yer.
Güzel.
Biraz daha geriye gidersek tabii ki Hristiyanlık için önemli bir merkez olduğunu biliyoruz. Bunu direkt höyüğün üstündeki bir büyük merkezi kilise dediğimiz ve olasılıkla burası bir dini merkez. Çünkü çok büyük bir kilise yapısı ve etrafında şarap ve diğer ürünlerin hazırlanması için mekanlar var. Bu bize gösteriyor ki burada rahipler aslında birlikte çalışmışlar. Dolayısıyla burası önemli bir merkez gibi görünüyor. Höyün üstünde bir de küçük bir kilisemiz var, Batı Kilise dediğimiz. Orası da daha çok halkın kullanımına açık bir alan olmalı. Ve bu yapıların oturduğu alan çok geniş ve yapıların, kilise yapılarının da inşasında kullanılan malzemeye baktığımız zaman burada bir ihtimal, benim hep düşüncem ama bir ihtimal belki bir tapınak, bir Roma veya Helenistik bir tapınak olma ihtimali yüksek. Bir başka yerden yaklaşalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Elmalı'da gayrimüslim nüfusun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası aslında dini bir merkez niteliğini tek tanrılı dinler açısından sürdürüyor. Buradan hareketle şunu öneriyoruz. Dini merkezler bir süreklilik içeriyor. Dolayısıyla pagan dönemlerde de, çok tanrılı dinlerin olduğu dönemlerde de buralarda dini merkez özelliği göstermiş bir yerleşmeyle karşı karşıya olabiliriz diye düşünüyorum.
Evet. O dediğiniz gibi her dönem aslında bir önceki mesela bir pagan oraya kilise yapıp kilise sonra camiye çeviriyor. Bunu çok görüyoruz.
Kesinlikle.
Gerçekten. Peki bir takım mozaikler aslında çıktığını biliyorum burada. Evet. Bu arada öğren yeri statüsü var mı buranın?
Henüz öğren yeri statüsü yok. Ama şimdi Sayın Bakanımızın da inisiyatifiyle, girişimleriyle bir geleceğe miras projesi başlatılıyor bütün Türkiye'de. Sayın Bakan Bey'in de demeçlerinden belki takip etmişsinizdir.
Tabii.
Hatta önümüzdeki 4 yıl arkeolojinin altın çağı olacak.
Doğru, duydum. Evet.
Dolayısıyla bu projeler kapsamında biz de destek, bu konuda destek istedik Sayın Bakanlığımızdan ve destek verildiği takdirde biz burayı kısa bir sürede, birkaç yıl içinde bir öğren yeri statüsüne dönüştürmeyi planlıyoruz. Çünkü dediğim gibi aslında Hacı Musalar Höyük yani Beyler Mahallesi ile Hacı Musalar Mahallesi arasında kalan ama tapu ve kadastro sebepleriyle Hacı Musalar olsa da adı Beyler'e kayıtlı olan bu höyük aslında Abdal Musa Türbesi'ne çok yakın ve hemen Elmalı'nın dışında bir alan. Dolayısıyla bu dini merkezlere de yakınlığıyla bildiğimiz bir alan.
Peki mozaikler iyi durumda mı?
Bir mozaik, yani büyükçe bir taban mozaiğimiz var. Bunu işte korumaya, kollamaya çalışıyoruz. Bu aslında taban mozaiği baktığımız zaman bu merkezi kilise içerisinde ve hemen girişten kilisenin içerisine doğru uzanan bir alanda. Geçen yıl bunu açtık, temizledik, tekrar korumasını yaptık, tekrar üstünü örttük. Bu mozaik tabii benim öğrenciliğim döneminde de çalıştığım bir yer olduğu için Hacı Musa Alarık, o zamanki uzmanların, o zamanki çalışan arkeologların yorumlarından bildiğim kadarıyla stil olarak aslında biraz yerel stilin üzerinde, çünkü her türlü sanatta bir stil tartışması vardır.
Doğru.
Başkentler daha şaşalı stillere sahiptir. Başkentten uzaklaştıkça, kırsala doğru geldikçe biraz daha taklitler, biraz daha kaba işçilikle karşılaşırsınız. Bu her türlü kültür malzemesi için geçerlidir bu arada. Ama o zaman uzmanların tartışmalarından benim hatırladığım, mozaiğimizin özellikle biraz daha böyle başkent stiline yakın olduğu, biraz daha böyle gölge oyunlarının çok iyi yansıtıldığı, efektif olduğu onu söylediklerini hatırlıyorum. Bir de ortasında bir yazımız var. O yazı sayesinde de aslında bu kilisenin Meryem'e adandığı ve bir banisi olduğu, baninin adı veriliyor ve bu kişi bu kiliseyi Meryem'e adadı deniyor. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz.
Bir de galiba duvar resimleri de...
Duvar resimleri çıktı. Duvar resimleri tabii maalesef mozaik kadar iyi korunmuş değil. Onlar döküntü halinde bulundu. Bu kilisenin kazıları 1997-98 yıllarında başladı ve ben 2003'e kadar çalıştım o dönemde orada, ama ondan sonra da kazıların yapıldığını biliyoruz kilise yapısının içerisinde. Bu mozaikler, pardon, bu freskler, duvar resimleri mozaiklerden biraz daha farklı. Mozaikler başkent gibi o stile yakın olsa da, iyi olsa da, kalite olarak demek istiyorum. Mozaiklerimiz, fresklerimiz bunu yansıtmıyor. Fresklerimiz daha basit. İşte o kırsaldaki stili yansıtan, daha kaba. Ama orada da ilginç hikayelerin olduğunu düşünüyoruz. Tabii ilgili olanlar için yayınları takip etmelerini öneririm.
Evet, o yayınlar önemli. İnternetten ulaşılabiliyor mu yayınlara da?
Maalesef şu ana kadar çok fazla bir yayını yok ama ilgilenenlerin işte Hacı Musa Alarak veya Koma diye baktıkları zaman ulaşabilecekleri iki tane Türkçe, bir tane İngilizce ve bir tane çift dilli, toplam 4 yayını var.
Bunun dışında herhalde...
Makaleleri var yani.
Evet. Bunun dışında herhalde yine çanak çömlek dediğimiz günlük eşyalardan da çıkmıştır diye düşünüyorum.
Tabii. Onlardan çok sayıda var. Yani biz bunları tabii depolarımızda tutup bilimsel olarak çalışmak üzere alıyoruz. Her şeyin zaten kaydı vardır. Buralarda gördüğümüz, biz zaten ağırlıklı olarak kronolojimizde bu çanak çömlek üzerinden götürüyoruz. Her dönemin uzmanı var. Hatta her alt dönemin, dönemlerin alt kırılımları var, onların uzmanları. Onların da zaten bize söylediği, genel olarak bölgenin veya höyün diyelim, bir merkezden ziyade uzaktaki bir yerde bir idari birim oldu. Bu Pers döneminde de, Akamenit döneminde de hemen yanımızda bir satraplık yok. Yani hemen Elmalı'da bir satraplık yok ama buradaki malzemenin kalitesinden taklit olduğunu anlıyoruz. Çok az orijinal malzeme gelmiş ama ağırlıklı olarak taklitler var. Bu taklitlerin de mesela işte bu Pers döneminde önemli bir idari merkez olması sebebiyle iyi grup taklitler olduğu söyleniyor. Diğer dönem, eski dönemler için, yani Kalkolitik ve Erken Tunçağ için zaten bu merkez belli bir üretim yapan bir yer ama kendi başına, kendi alanını kontrol eden bir yer olarak öne çıkmış.
Hocam şimdi yine herhalde Mayıs-Haziran gibi sezon kazı başlayacak. Bu yıl örneğin nereye konsantre, nasıl bir şey bekliyorsunuz?
Evet. Şimdi tabii höyük üzerinde bu arada tabii ilgilenenler olursa, ören yeri statüsü yok ama biz kazı yaparken, kazı ekibi orada olduğu sürece ziyaretçi kabul ediyoruz. Mümkün. Bunda hiçbir sakınca yok. Yani açmalarımızın içine girmedikleri müddetçe dışarıdan sakin, emniyetli bir şekilde gezebilirler. Höyük üzerinde biz 2023 yılından itibaren 3 ana noktada kazı çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan bir tanesi Merkezi Kilise. Biz Merkezi Kilise'yi biraz daha derleyip toparlama. Bu derleyip toparlamadan kasıt aslında ara verilen, kazılara ara verilen dönemlerde içine akan toprak doğruyu çekip işte temizlemek. Ve biraz daha etrafını açıp bunu restorasyona hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Ki restore olsun ve öğren yeri kimliğini de kazanırsak turist ziyaretini resmi olarak açıyoruz. Bu alanlarımızdan bir tanesi. İkinci alanımız hemen kuzeyde. Hacı Musa'lı Höyük yaklaşık 300'e 300 metre oval bir höyük. Ve 14 metre yüksekliğe sahip en yüksek yerinde. En yüksek yeri de kuzey yamacımız. Bu aslında Elmalı'dan Kaş'a gittiğiniz yol üzerinde hemen yoldan sol tarafında görebileceğiniz büyük bir yükselti. Bu 14 metrelik dolguyu yavaş yavaş kazacağız. Burada kuzey yamaç en yüksek yeri olduğu için bize stratigrafik olarak da en fazla veriyi vereceğini düşündüğümüz dolgu alan. Burada yapılan çalışmalarda ki ben de öğrenciliğimde bu alanda çalışmıştım. Hemen bir demir devri yerleşmesi var, yani akamenit yerleşmesi var. O akamenit yerleşmesinin altından da birkaç metre altından da erken tunç ve kalkolitik, geç kalkolitik dönem tabakalarına inmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir üçüncü noktamız da höyüğün en alçak olduğu, bizim de höyüğün üstüne çıkmak için kullandığımız alan olan Güney Yamaç. Güney Yamaç'ta da uzunca bir duvarımız var. Bu duvar Roma veya Helenistik veya Roma dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Duvarın örgü stilinden bunu söylüyoruz. Ama bu duvar enteresan çünkü neredeyse bütün öğün bütün güney yamacı boyunca gittiğini tespit ettik jeofizik araştırmalarla. Bu da sanki bir savunma duvarından ziyade acaba bir teraslama için yapılmış bir duvar mı diye düşünmeye başladık. İşte bu duvarın niteliğini, neden orada olduğunu, fonksiyonunu ve varsa duvarın eklentileri etrafındaki yapılarla ilgili bir çalışma başlatıyoruz. Şu anda 3 alanda devam ediyor ama çalışmadığımız alanlar var. Eskiden açılmış, ne bileyim, erken tunçhane bir sur duvarımız var. Onunla şu anda çok fazla haşır neşir olmadık. Yakın bir zamanda da olmayı planlamıyoruz. Önce bir anlayalım, daha geniş alanları görelim.
Elbette. Hocam tabii şimdi siz konuşurken onu da düşünüyordum bir yandan. Arkeoloji aslında çok farklı açılımlara da başladı. Yani mesela burada siz ekoloji ve evrim ana bilim dalındasınız. Çünkü arkeolojik bulgular aslında bizi bu hem ekoloji olsun diğer bütün bilim dallarında da yeni aslında tezler üretmemize, yeni bilgiler sahibi olmamıza yarıyor. Buradan aslında şeye de gelmek istiyorum. Elmalı'daki saha okullarına.
Evet.
Bu çok ilginç. Evet. Biraz bahseder misiniz? Nasıl bir girişim bu ve neler var?
Memnuniyetle. Tabii arkeoloji dediğiniz gibi aslında uzman bir arkeolog belli niteliklere sahip, belli uzmanlık alanlarına girmiş. Dolayısıyla çalışmalarını o alanda yürüten insanlar. Bunlar seramik olur, metal buluntular olabilir. Yani buluntu üzerinden de gidebilirsiniz, yöntem üzerinden de gidebilirsiniz veya belli bir döneme uzmanlaşmış olabilir. Benim uzmanlık alanım jeoarkeoloji. Jeoarkeoloji dediğimiz zaman aslında insanların doğayla olan ilişkilerini biz anlamaya çalışıyoruz. Bu nokta bazlı olabilir. Yani bir yerleşmenin kendisi neden orada kurulmuş gibi bakabilirsiniz. Bir de biraz daha bölgesel olabilirsiniz. Bölgesel bir ölçek kendinize bulabilirsiniz. O bölgesel ölçekleri aslında bir bölgede, bir ovada, bir vadide insanlar nerelerde yaşamış ve neden oraları seçmişler, neden o bölge içinde hangi faaliyetleri yaptıklarını anlamaya çalışabilirsiniz. Ben bu ikinci gruptayım. Dolayısıyla Hacı Musa'lar Öğü'yü seçerken de aslında Elmalı Ovası'nı ben kendime ilgi alanı olarak belirledim. Bu Elmalı Ovası Türkiye'nin ikinci büyük karstik ovası. Aslında bütün ova dediğimiz bu düzlük, yüksekteki düzlük, Batı Toroslar'da altı tamamen kalker olan, tamamen kireç taşından oluşan bir yapı. Bu düzlük içerisinde, oldukça büyük bir alan, bu düzlük içerisinde yaklaşık 14-15 tane arkeolojik sit alanımız var. Bunlardan işte Hacı Musa'lar kazılmakta, Karataş Semayı kazılmış, Bağbaşı kazılmış. Demek ki 14-15 taneden biz 4 tanesini biliyoruz.
Üçte birini.
Evet, çok az biliyoruz. Ama bizim buradaki amacımız aslında benim başkanlığım altında yürüyen çalışmaların amacı aslında insan-çevre ilişkilerinin tam net bir tarihini, son 10 bin yılda nasıl evrildiğini anlamak. Çünkü bizim açımızdan önemli olan kaynaklardan birisi buradaki göller.
Göller, evet.
Doğru. Elmalı Ovası'nda bilinen, 1960'a kadar bilinen 7 göl var. Bunlardan en büyükleri Avlan ve Karagöl ki bunlar 1960'lı yıllarda halkın isteğiyle veya bir grubun isteğiyle diyelim 1960'larda devlet su işleri tarafından kurutulmuş ve tarım alanı olarak açılmış. Ama bu göllerin şimdi tekrar su tutturulmaya başladığını biliyoruz. Ovayı çeviren yamaçlarda sedir ağacının yoğun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası insanların aslında yaşamaları için elverişli olan hem sulak hem orman kaynaklarına yakın biyoçeşitliliği yüksek olduğunu düşündüğümüz bir alan. Elmalı Saha Okulları aslında ülkemizde çokça olmasını ümit edeceğimiz ama şu anda bir tane olan bir örnek. Burada biz arkeolojiyi merkeze koyuyoruz ama sadece arkeoloji yapmıyoruz. Arkeoloji, biraz önce siz de bahsettiniz, aslında yapısı gereği çok fazla alanla iletişim kurması gereken, dirsek temasından öte bence kol kola geçmesi
birlikte
gereken,
çalışması gereken,
birlikte çalışması gereken bir alan. Dolayısıyla biz bu saha okullarında jeolojiden, jeofizikten, uzaktan algılamadan, mimarlıktan, restorasyondan, temel bilimlerden birçok uzmanı, içinde antropoloji de var, birçok uzmanı bir araya getiriyoruz. Ve bu alanda saha eğitimi almak isteyen öğrencileri de bu uzmanlarla buluşturuyoruz. Dolayısıyla öğrenciler lisans seviyesinde de gelebilir, bu okula katılabilirler. Okul dediğimiz aslında yani herhangi bir ücret almıyoruz kimseden. Sadece orada çalışıp faal olarak o işleri, saha çalışmalarına katkıda bulunuyor.
Kazı sezonunda zaten değil mi? Normal akademik yılda
aynen.
Değil.
Evet. Aynen. Kazı sezonunda. Ama öğrencilerimize, oraya gelen öğrencilerimize dersler veriyoruz. Bunlar daha çok günün sonunda, akşam üzeri, öğleden sonra bu dersleri yapıyoruz. O da sadece öğrenci neyi neden yaptığını bilsin.
Tabii.
Nedir amacı, niye bunu yapıyor, onu görsün. Dolayısıyla biz Elmalı Saha Okulları'nda kazı sezonu boyunca aslında hem teorik bilgiyi veriyoruz ve onun üzerine de gündüz sahada o teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme, uygulama imkanı buluyor öğrencilerimiz. Ve buradan hareketle de bütün bu okulun tek amacı aslında yeni nesil arkeolog yetiştirirken bütün bu disiplinler arası yöntemlerin neden kullanılması gerektiğini bilen ve ümit ediyoruz ki bu disiplinler arası yöntemlerden bir veya ikisinde de uzmanlaşmayı seçecek öğrenciler yetiştirmeye gayret ediyoruz.
Buraya yurt dışından da uzman ya da öğrenci geliyor mu?
Evet. Yurt dışından uzman yavaş yavaş getirmeye başlıyoruz. 2022 ve 23'te yoktu ama 2024'te bir grup yabancı uzmanımız gelecek. Ve yabancı öğrenciler de, yabancı lisans öğrencileri de 2023'te katıldılar. 2024'te de katılacaklarını ümit ediyorum. Burada şunu da vurgulamak gerekir. Yabancı uzmanlar, yabancı öğrenciler, özellikle yabancı uzmanlar açısından şunu söyleyelim. Aslında ülkemizde bu uzmanların yapabileceği araştırmaları yapan uzmanlarımız da var. Zaten hep beraber çalışıyoruz. Ama burada önemli olan birincisi çeşitlilik. Çünkü kendi öğrencilerimiz için de burada yabancı öğrencilerle veya yabancı uzmanlarla çalışmaları, onların sadece yöntemi anlamaları değil, dile, özellikle bilimsel İngilizceye hakim olmaları açısından da önemli. Bir de kültürel farklılıklar çok önemli. Biz aynı zamanda burada kendi öğrencimizi yurt dışında çalışan ve oradaki kültürleri temsil eden insanlarla da buluşturmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu açıdan da önemli bir fonksiyon olduğunu düşünüyorum.
Son olarak şunu da sorayım. Tabii arkeoloji yeni teknolojilerle de haşır neşir oluyor. Bunları da çok kullanıyor gerçekten ama mesela yapay zeka arkeolojiyle bir yerde buluşur
mu? Evet. Buluşacağını ümit ediyorum. Biraz önce çok kısaca kendimi anlatırken ben jeoarkeoloğum dedim. Tabii jeoarkeologlar da çok çeşitli alanlarda çalışıyorlar ama yöntemler kullanıyorlar ama benim kullandığım yöntemlerden bir tanesi benzetim yani simülasyon. Belki işte dinleyicilerimiz arasında SimCity oynayanlar varsa, Age of Empires oynayanlar varsa. Evet, aslında benim yaptığım da bunun gibi. Ama ben biraz daha farklı platformlarda bunları kullanıyorum. Dolayısıyla benim bütün çalışmalarım aslında arkeolojik olarak bildiğimiz gerçekliği bilgisayar üzerinde kurup, o köyü veya kasabayı bilgisayar üzerinde iklimiyle, bitki örtüsüyle, insan hayvan nüfusuyla oluşturup oradaki bazı dinamikleri 200, 300, 400 yıl zarfında yavaş yavaş değiştirerek o değişimlerde insanların nasıl karar aldıkları, neler yaptıklarını gözlüyor. Ve bunu istatistiksel olarak birçok işte nüfustaki değişim, bitki örtüsündeki değişim, biyoçeşitlilik değişimi gibi araştırıyor. Tabii yapay zeka çok kuvvetli bir araç diyelim ve gün geçtikçe de farklı alanlara giriyor. Arkeoloji için de aslında önemli, çünkü biz şu ana kadar bu simülasyonlarda, benzetimlerde aslında çok mekanik bazı geçişler veriyoruz. Bazı kuralları çok mekanik yazıyoruz. Bu tabii her insan aynı şekilde karar vermiyor. Yani bir konu karşısında kalsak siz ve ben çok farklı kararlar verebiliriz.
Doğrudur, olabilir.
Kaldı ki bunu 1000 kişiye, 2000 kişiye yansıttığın zaman çok çok farklı kararlar çıkacak. Yapay zeka aslında bize burada büyük bir avantaj sağlayacak. Yani o bizim agency dediğimiz insanların birey olarak davranma yetileri, birey olarak karar verme yöntemleri, şekillerini biz geçmiş toplumlara yansıtabilirsek. Çünkü bahsettiğimiz insanlar günümüzden 5-6 bin yıl önce yaşayan insanlar ve tamamen bizimle aynı yapıya sahip insanlar. Bence yapay zeka orada arkeoloji, özellikle benzetim tarafında çok büyük destek olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, çok ilginç gerçekten konular. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için hocam. İnşallah Hacı Musa'lara da en kısa zamanda geliriz. İnşallah en kısa zamanda öğren yeri statüsü de kazandırılır.
Ümit ederim.
Peki, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Kahverengi yol panolarında bugün Hacı Musa'lar Höyük Kazıları Başkanı Doçent Doktor Bülent Arıkan'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.